Ayrım 21.
Sayfa 234. Siz misiniz yoldaş Rusanov? Evet, evet diye Rusanov sevinçle karşılık verdi. Çünkü bu sesin hemen alt değil, üst kademeden geldiğini anlamıştı. Yüksek Şura'ya gelir misiniz? Yüksek Şura mı? Pekala, derhal geliyorum. Tam ayizi yerine koymak üzereydi ki aklına bir şey geldi. Ama özür dilerim, hangi Yüksek Şura? Eskisi mi, yenisi mi? Yenisi, diye buz gibi cevap geldi. Ve acele edin. Telefonun kapandığını bildiren tıkırtı duyuldu. Şimdi Yüksek Şura'daki bütün üyelerin değiştirildiğini hatırlıyordu. Telefonu açtığı için kendi kendine küfretti. Matuleviç yoktu, Klopov'da. Beria'yı bile tasfiye etmişlerdi. Nasıl bir zamandı bu? Yine de gitmek zorundaydı. Kendi kendine ayağa kalkacak gücü asla bulamayacaktı. Ama çağrıldığına göre bütün gücünü toplayıp doğrulmalıydı. Ellerinin ayaklarının üzerinde doğrulmaya çalıştı. Kendini yürümesini yeni öğrenen bir buzağı gibi hissediyordu. Evet, ne zaman gelmesi gerektiği söylenmemişti. Yalnızca acele edin denmişti. Sonunda ayaklarının üzerindeydi. Duvara dayanmıştı. Böyle her adımda duvara yaslanarak titreyen zayıf bacakları üzerinde ilerledi. Nedense boynunun sağ yanı ağrıyordu. Yürürken düşüncelere daldı. Acaba onu gerçekten yargılarlar mıydı? Evet, şura üyelerinin değiştirilmesi, iyiye gitmeyecekti durum. Ülkenin en yüksek meclisinde duyduğu onca saygıya rağmen bunun için kendini savunmaktan başka çare kalmamıştı. Evet, kendini savunmak cesaretini gösterecekti. Şunları söyleyecekti onlara. Cezaları veren ben değildim. Soruşturma ve kovuşturmaları da ben yönetmedim. Yalnızca kuşkularımı belirttim. Umumi bir tuvalette liderin gazeteden yırtılmış resmini görsem o kağıt parçasını ve kuşkularımı yetkililere iletmek benim görevimdir. Durumu incelemek soruşturma kuruluna bağlıdır. Belki de rastlantıyla atılmıştır oraya resim, belki de atılmamıştır. Soruşturma kurulunun görevi bunu ortaya çıkarmaktır, gerçeği öğrenmek. Ben yalnızca üstüme düşen görevi yerine getirdim. Ve başka söyleyeceği şeyler de şunlardı. Bütün bu yollar boyunca toplumu temizlemek önemliydi. Ahlak yönünden temizlemek. Bu da toplumdaki yabani otları koparıp atmadan imkansızdı. Otları ayıklamak da çapa kullanmasını bilenler olmadıktan sonra imkansızdı. Bu delilleri oluşturdukça içinde sabırsızlık duruyor, hemen konuşmak istiyordu. Hatta oraya bir an önce varmak, huzura çıkmak niyetindeydi. Onlara haykıracaktı. Bütün bunlardan sorumlu tek kişi ben değilim. Adaletin yerini bulması için bir tek beni mi oraya çıkardınız? Böyle şeyleri kim yapmadı ki? İşbirliği yapmasaydım mevkimi nasıl korurdum? Guzum mu? O böyle bir gayrette bulunmadı. Kendini hapiste buldu. Bağırıyormuş gibi ses tellerini zorluyordu. Ama hiç de bağırmadığını fark etti. Boğazı şişmiş, ağrıyordu. Artık kömür ocağı içinde değil, bir koridorda yürüyordu. Birisi seslendi. Pavel! ''Hasta mısın? Niçin öyle sürünüyorsun?'' Dikleşti. Sağlıklı bir kişi gibi yürümeye çalıştı. Başarır gibi oldu. Kimin seslendiğini görmek için dönünce asker gömleği ve apoletleri içinde Zvaynek'i buldu. ''Nereye gidiyorsun Jean?'' diye sordu Pavel. Onu bu kadar genç görünce şaşırmıştı. Jean da genç olmuştu elbet ama üzerinden öyle uzun bir zaman geçmişti ki. ''Ne demek istiyorsun? Senin gittiğin yere gidiyorum, komiteye.'' ''Hangi komite?'' diye Pavel merak etti. Başka bir yere çağrıldığından emindi ama neresi olduğunu hatırlamıyordu. Zvaynek'le beraber yürüdü. İkisi seri genç hızlı adımlarla ilerlediler. Pavel kendini 20 yaşından küçük ve bekar hissediyordu. Gizli servis memurlarının oturdukları masaların bulunduğu geniş bir bürodan geçiyorlardı. Papazlarınkine benzeyen sakalları ve kravatları olan yaşlı muhasebeciler, düğmeleri ilikli genç daktilo kızlar. Zvaynek'le beraber odaya döşemeyi çizmeleriyle tempoya döverek girer girmez bu insanların 30'u birden onlara doğru döndü. Oturdukları yerden bazıları ayağa kalktılar, bazıları da eğilerek selamladılar. Onlar odadan geçip giderken bütün başlar onları izledi. Bütün yüzlerde korku okunuyordu. Bu da Pavel ile Zvaynek'in pek hoşuna gidiyordu. Öteki odaya girdiler. Komitenin diğer üyelerince karşılandılar. Kırmızı örtülü masada yerlerini aldılar. Başkan Venka, "Evet, içeri alın," diye seslendi ve içeri aldılar. İçeri ilk giren baskı makinesi bölümünden Gruşa teyze oldu. "Gruşa teyze, burada ne işin var?" diye sordu Venka, şaşırmıştı. "Biz memurlar arasında ayıklama yapıyoruz. Senin bununla ne ilgin olabilir ki? Yoksa daha yüksek bir mevkiye mi eriştin?" Herkes güldü. Hayır, küçük kızım büyüyor diye karşılık verdi. Gruşa teyze hiç de utanmamıştı. Onu bir anaokuluna yerleştirmeme yardım edebilir misiniz diye sormaya geldim. Yardım edebilir misiniz? Pekala Gruşa teyze diye Pavel atıldı. Bir dilekçe yaz. Hepimiz de kızınla ilgileniriz. Ama şimdi bizi oyalama. Gizli servis kademelerinde temizlik yapacağız. Sürahiden bir bardak su doldurmak için uzandı ama sürahi boştu. Bunun üzerine yanındakine masanın öteki yanındaki sürahiyi iletmesi için işaret etti. Sürahi ona verildi ama o da boş çıktı. Susuzluktan içi yanıyordu. Boğazı kurumuştu. Su diye yakardı. Su. Bir dakika dedi Doktor Gangard. Size hemen su getirecekler. Rusanov gözlerini açtı. Doktor Gangard yanında yatağında oturuyordu. Halsiz bir tavırla dolabımda bir parça komposto var dedi. Titriyor, bütün bedeni tepeden tırnağa ağrıyordu. Sonra başında ağır, zonklayan bir ağrı vardı. Pekala size bir parça komposto vereyim dedi Doktor Gangard ince dudaklarıyla gülümseyerek. Komodinin dolabını açtı, komposto tabağını buldu. Pencerelerde akşam güneşinin ışıklarına benzeyen bir aydınlık vardı. Gangard kompostoyu boşaltırken onun içine başka bir şey koymadığından emin olmak için Pavel Nikolayevich gözünün ucuyla baktı. Tatlımsı ekşi sıvı öyle hoş geldi ki Pavel Nikolayevich başını yastığın üstünde Gangard'ın tuttuğu bardağı sonuna kadar içti. Kötü bir gün geçirdim diye yakındı. Hayır bence çok güzel dayandınız diye Gangard karşı koydu. Bugün size daha yüksek dozda iğne yaptık. Rusanov'un kafasında yeni bir kuşku uyandı. Dozu her seferinde arttıracak mısınız? Şimdiden sonra hep aynı miktarı vereceğiz ama siz de alışacak, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Şura'dan ne haber diye başladı Rusanov ama hemen sustu. Gördüğü kabusu gerçekle karıştırmaya başlamıştı. 17. Bölüm. Doktor Vera Korneliyevna Gangard, Rusanov'un verdikleri doza ne tepki göstereceğini merak ediyordu. Gün boyunca birkaç kere onu görmeye geldi. Sonra da akşamüstü Olimpiada Vladislavovna nöbette olsa Rusanov'un yanına bu kadar sık gelmek zorunda kalmazdı. Ama Olimpiada Vladislavovna sendikanın eğitim kursuna gitmişti. Onun yerini alan Turgun'a da pek güvenilmezdi. Rusanov'un durumu tehlikeli değildi ama güç bir devre geçiriyordu. İğneden sonra uyku ilacı verilmişti. Uyanmamıştı ama uykusunda inliyor, çırpınıyordu. Vera Korneliyevna her gelişinde onun nabzına baktı. Rusanov dizlerini büktü, sonra bacaklarını uzattı. Yüzü kıpkırmızı ve terliydi. Yastığın üzerindeki gözlüksüz yüzü eskisi gibi sert görünmüyordu. Seyrelmiş beyaz saçları başının dazlak yerine doğru acınılacak bir şekilde taranmıştı. Koğuşa sık sık gelen Vera Korneliyevna diğer hastalarla da sorunlarla da ilgilendi. Koğuş mümessili sayılan Podiyev hastaneden taburcu edilmişti. Gerçi koğuş mümessilinin eylemli bir sorumluluğu yoktu ama yine de bir tane gerekirdi. Vera Korneliyevna bitişik karyolaya dönüp bildirdi. Kostoglotov bugünden itibaren koğuş mümessilisin. Pijamalarını giymiş olan Kostoglotov örtülerin üzerinde yatıyor gazete okuyordu. Vera Korneliyevna yanından ikinci kez geçmesine rağmen o hala okuyordu. Ondan hep bir karşılık bekleyen Vera Korneliyevna bunun hiçbir anlamı olmadığını anlatmak istermiş gibi hafifçe gülümsedi. Kostoglotov'un gazetelerin ardından çıkardığı yüzü neşeliydi. Doktora başka nasıl saygı göstereceğini bilmeden karyolanın boyunca uzanmış olan bacaklarını çekti. İyimser bir anlam vardı yüzünde ama Vera Korneliyevna dedi. Üzerimde ahlak yönünden onarılması imkansız zararlar yapıyorsunuz. Hiçbir yönetici hatasız değildir. Hatta bir yönetici iktidar arzusuna da kapılır. Bu yüzden yıllar süren dikkatli bir yorumdan sonra bu tür görevler almamaya yemin ettim. ''Sen hiç yönetici oldun mu? Tabii yüksek bir yönetmen demek istiyorum.'' Gangard da onun neşeli havasına katılmıştı. ''Bulunduğum en yüksek mevki takım kumandan yardımcılığıydı. Takım kumandanı öyle aptal ve yeteneksizdi ki hiç olmazsa bir batarya kumandanı olabilmesi için eğitim kurslarına yollandı. Ama bizim bölükte değil tabii. Onun yerine yollanan kişi hemen ağzına kadar dolu olmasına rağmen siyasi bölüme geçirildi. Bölük kumandanı herkes bana boyun eğdiği ve topograf olduğum için beni takım kumandanı yapmakta bir sakınca görmedi. İşte yalnızca bir kıdemli çavuş olmama rağmen eylemli bir takım kumandanı olmuştum. Yelets'ten Frankfurt'tan Oder'e kadar çarpıştığımız 2 yıl süresince bu mevkide kaldım. Belki bir parça garip gelebilir ama 2 yıl hayatımın en iyi yılları oldu. Bacaklarını toparlamış bir durumda bile yatmak saygısızlıktı. Onun için doğruldu, bacaklarını aşağı sarkıttı. ''Tamam işte'' dedi Gangard. Kosoglotov'u dinlerken de, cevap verirken de yüzündeki nazik gülümseyiş kaybolmamıştı. ''Şimdi neden reddediyorsun? Yine yararı dokunabilir.'' ''Ne kadar mantıklı. Demokrasiden ne haber? Demokrasinin kurallarına karşı geliyorsunuz. Beni koğuş seçmedi. Oy verenler hayatımı bilmiyorlar. Siz bile bilmiyorsunuz.'' Anlat. Vera Kornilievna asla yüksek sesle konuşmazdı. Oleg Filimonovich Kostoglotov da yalnızca onun işitebileceği şekilde sesini alçalttı. Rusanov uyuyordu. Vadim Zatsriko kitap okuyordu. Poddiyev'in karyolası boştu. Onları dinleyecek hemen hemen hiç kimse yoktu. Uzun bir hikayedir. Sonra sıkılıyorum. Çünkü ben oturuyorum, siz ayaktasınız. Ama ben ayağa kalkıp geçitli bir asker gibi dursam daha da aptalca bir davranış olur. Lütfen yatağıma oturun. Gitmem gerek dedi Gangard. Ama oturdu. Biliyor musunuz Vera Kornilievna? Benim başım demokrasiyi desteklediğim için belaya girdi. Orduyu demokrat yapmaya çalıştım. Yani subaylara karşı geldim. Bu yüzden 1939 yılında subay eğitim okuluna yollanacağıma er olarak kaldım. 1940'ta okula gittim ama yine küstahlık ettim. Beni attılar. Ancak 1941'de uzak doğudayken bir kursu tamamladım. Doğrusunu isterseniz subay olmamak beni üzüyordu. Bütün arkadaşlarım subay olmuşlardı ama insan gençken böyle şeylerin pek önemi olmuyor. Adaletin daha önemli olduğunu hissediyordum. Hoşlandığım bir tek kişi vardı dedi Gangard. Bakışları yatak örtüsünün üstündeydi. Onun başına da aynı şey geldi. Çok kültürlü bir insandı ama erdi. Aralarında bir saniyelik sessizlik oldu. Gangard başını kaldırdı. Ama siz hep aynı kaldınız. Kültürlü mü yoksa er mi demek istiyorsunuz? Küstah demek istiyorum. Doktorlarla nasıl konuştuğunuzu düşünün. Özellikle benimle. Bunu sert bir tavırla söylemişti ama Vera Kornilievna'nın sertliği bir garipti. Sertliği sözcükleri ve davranışları gibi tatlılıkla doluydu. Anlamsız bir tatlılık değildi bu. Ahenkli ve hoştu. ''Ben size küstahlık mı ettim? Size karşı daima özel bir saygıyla davranmışımdır. Bu benim en saygılı davranışımdır. Daha bilmiyorsunuz. Karşılaştığımız ilk günü kastediyorsanız o gün nasıl bir ıstırap içinde olduğumu bilemezsiniz. Ölüyordum ama eyaletten çıkıp buraya gelmeme ancak izin vermişlerdi. Buraya geldim. Kış yerine şakır şakır yağan bir yağmur buldum. Kalın çizmelerimi koltuğumun altında taşıdım. Benim geldiğim yerde hala kar ve buz vardı. Paltom sırılsıklam olmuştu. Sıksanız sular sel gibi akardı. İstasyon bagajına keçe çizmelerimi bıraktım. Bende cephe günlerinden arkadaşım olan birinin adresi vardı. Onu bulmak için kentin eski bölümüne gitmek üzere tramvaya bindim. Hava kararmıştı. Tramvaydakiler oraya gitmememiz, soyulup soğana çevrileceğimi söylediler. 1953 affı ile bütün suçluları serbest bırakmışlardı. Yeniden de toparlayamıyorlardı. Suçlular eski kentte dolaşıyorlardı. Asker arkadaşımın hala orada olup olmadığına emin değildim. Sokağa da kimse gösteremedi. Otelleri dolaştım. Otellerin giriş yerleri öyle güzeldi ki utandım. İçeri giremedim. Bazılarında boş oda vardı ama onları İçişleri Bakanlığı'nın pasaportu yerine sürgündeki kimlik kartımı gösterebildim. Özür dilerim, sizi kabul edemeyeceğiz. Özür dilerim, ne yapabilirdim? Ölmeye hazırdım ama bir çukurda değil. Dosdoğru askerlere gittim. Bakın ben sizdenim. Bana geceyi geçirebileceğim bir yer bulun dedim. Acıdılar bana. Bir çayhaneye git dediler. Orada kimlik kartlarına bakmayız. Ama açık bir çayhane bulamadım. Tren istasyonuna döndüm. Burada da yatmaya izin yoktu. İstasyondaki nöbetçi asker beni durmadan kovalıyordu. Sabahleyin buraya kağıt bürosuna geldim. Kuyrukta bekledim. Beni muayene ettiler. Derhal hastaneye alınmamı emrettiler. Burada kalma izni almak için tramvaya binip bütün kenti baştan başa kat ettim. Kumandana gittim. Bütün Sovyetler Birliği'nde çalışma günüydü ama kumandan çıkıp gitmişti. Umrumda değil, sürgünler için ne zaman döneceğini bildiren bir haber bırakmamıştı. Dönebilirdi de dönmeyebilirdi de. O zaman kimlik kartımı zorunlu olduğum gibi ona bırakırsam istasyondan keçi çizmelerimi alamayacağım geldi aklıma. İki tramvaya daha binerek istasyona gittim. Her sefer 1,5 saat aldım. Yanında çizmelerin olduğunu görmemiştim. Var mıydı? Hatırlamıyorsunuz çünkü onları oracıkta istasyonda bir yabancıya sattım. Kışın geri kalan kısmını hastanede geçireceğimi hesaplamıştım. Gelecek kışa da sağ çıkamayacaktım. Sonra yine kumandanın bürosuna döndüm. O gün o kadar çok tramvaya bindim ki bilet için belki de 10 ruble harcamışımdır. Tramvaydan indikten sonra yürümem gereken yarım millik yol vardı. Oysa çok acı çekiyordum. Yürüyecek halde değildim. Allah'a şükür kumandan dönmüştü. Bulunduğum eyalet kumandanımdan getirdiğim izin sertifikamı ona verdim. Hastane kabul fişini gösterdim. Kumandan fişi kalabilir diye imzaladı. Sonra hastaneye değil, kentin merkezine gittim. Balede uyuyan güzelin oynandığını bildiren bir ilan görmüştüm. Demek böyle oldu. Baleye bile gittin ha. Bilseydim o gece hastanede yatmana izin vermezdim. Hayır. Vera Kornilievna, ölmeden önce bir kez daha bale seyretmek harikulade olacaktı. Ölmesem bile ebedi sürgünde asla bale göremezdim. Ama hayır, Allah kahretsin, programı değiştirmişlerdi. Uyuyan güzel yerine Agü Vali vardı. Gangard sessiz sessiz gülerek başını salladı. Ölen insanın baleye gidişi hikayesi pek hoşuna gitmişti. Ne yapacaktım? Konservatuvarda bir piyano öğrencisi konser veriyordu ama istasyondan çok uzaktı. İstasyona döndüğümde bana geceyi geçirecek bir yer kalmamıştı. Üstelik durmadan yağmur yağıyordu. Bir tek çare vardı. Hastaneye gelip size teslim olmak. Geldim. Yer yok. Yatak için günlerce beklemek zorundasınız. Hastalar bazı kişilerin haftalarca beklediklerini söylediler. Nerede bekleyecektim? Benim için yapılacak ne kalmıştı? Kamptaki kurnazlığım olmasa çoktan ölüp gitmiştim. Üstelik elimdeki hastaneye giriş kartımı da elimden almak istemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Size karşı saygılı olmamı nasıl beklerdiniz? Şimdi o geceyi neşeyle hatırlıyorlardı. Olay ikisine de komik geliyordu. Kosoblatov bütün bunları düşünmeden anlatmıştı ama ondan sonra düşündü. Eğer Vera Kornilievna okulu 1945'te bitirdiyse henüz 31 yaşında bile değildi. Hemen hemen kendi yaşındaydı. O halde Vera neden ona 23 yaşındaki Zoya'dan daha genç görünüyordu? Görünüş olarak değil ama davranışlarıyla gençti. Utangaçlığı, yanaklarının pembe pembe oluşu. Böyle durumlarda insan onun olduğunu, dikkatli bir bakış böyle kadınları ele verir. Kaçamak, çekingen davranışları verir onları ele. Ama Gangard evliydi. O halde neden? Gangard ona dikkatle baktı ve genç adamın o kadar kaba ve saygısız görünmüş olmasına şaştı. Gerçekten sert ve kaba davranışları vardı ama şimdiki gibi neşeli ve dost olmasını da biliyordu. Herhalde iki çeşit davranışlara da sahipti. Gerektiğinde şu ya da bu şekilde davranıyordu. Artık balerinler ve çizmeler üzerine her şeyi biliyorum diye Gangard gülümsedi. Ama öbür çizmeler ne oldu? Biliyorsun ki çizmelerin hastane kurallarını görünmemiş bir şekilde bozar. Ve Gangard gözlerini kıstı. Yine kurallar. Kosoglotov yüzünü buruşturdu. Hapishanede bile insana gezinti hakkını tanırlar. Yürüyüş yapmadan yaşayamam. İyileşmenin bir nedeni de bu. Beni temiz havadan yoksun bırakamazsınız değil mi? Evet, gerçekten yürümeyi seviyordu. Hastanenin tenha yollarında uzun uzun geziniyordu. Gangard görmüştü onu. Dışarıda yürüyüşe çıkarken harikulade bir görünüşü vardı. Çamaşır dairesinden bir kadın sabahlığı rica etmişti. Yeteri kadar olmadığından erkeklere sabahlık verilmiyordu. Sabahlık ona çok büyüktü. Giysinin eteklerini gelişi güzel bir şekilde toplayıp beline sokuyor, tokası yıldızlı asker kayışıyla da bağlıyordu. Önünü düzeltmeyi beceremiyor, giysinin yakası hep açık kalıyordu. Böylece giyinik, şapkasız, karışık siyah saçları ve asker çizmeleriyle uzun, emin adımlarla bazen hızlı, bazen yavaş dolaşıyordu. Bakışları hep ayaklarının altındaki taşlarda olurdu. Yolun sonuna varınca geri dönerdi ama hep elleri arkasında, hep yalnız başına dolaşırdı. Birkaç güne kadar Nizamettin Bahramoviç bir teftiş yapacak. Çizmelerini bulursa olacakları bilirsin. Derhal siciline geçecek bir tekdir yazar. Gangard yine emretmemiş, hemen hemen yalvarır gibi istemişti. Gangard'ın kendisi de birbirleriyle konuşurkenki ses tonuna şaşıp kalıyordu. Bu ses tonu onun karşısındaki erkeği üstün kılmıyor, aksine onun seviyesinde değilmiş gibi gösteriyordu. Bu durum başka bir hastayla hiç başına gelmemişti. Onu kandırmaya çalışan Kosoglotov, Gangard'ın eline pençesiyle dokundu. Vera Kornilievna çizmelerimi bulamayacağına yemin ederim. Çizmelerimle koridorda bile karşılaşmayacak. Peki parkta? Beni orada görürse sizin koğuştan olduğumu bilmeyecek. Denemek isterseniz beni şakadan ihbar edin. Çizmelerimin yanımda olduğunu bildiren bir mektup yazın. Başhekim iki hademeyle gelip çizmeleri arayacaktır ama asla bulamayacaktır. Şikayet etmek güzel bir şey midir? Vera Cornelievna, Gangart'ın gözleri yine kısıldı. Başka bir şey, Gangart niçin dudak boyası kullanıyordu? Ruj onda kaba duruyor, narin, zarif havasına hiç yakışmıyordu. Kosoglotov içini çekti. İnsanlar şikayet ederler Vera Cornelievna, hem de nasıl, işe de yarar. Eski Romalılar testis unus testis nullus derlerdi. Tek bir tanık, tanık sayılmaz. Oysa 20. yüzyılda bir tek tanık bile gereksiz, tek bir tanık bile fazla. Vera Cornelievna bakışlarını başka yöne çevirdi. Bu konuda konuşmak güçtü. Çizmeleri nereye sakladın? Çizmeleri mi? Zamana ve duruma bağlı düzineyle yer var. Belki boş olduğu zaman sobanın içine atarım. Belki de bir iple pencereden dışarı sarkıtırım. Kaygılanmayın. Bir çare bulacağına güvenmemek, gülmemek Gangart'ın elinde değildi. İlk gün çizmeleri içeri sokmayı nasıl başardın? Kolay oldu. Soyunduğum o köpek kulübesinde çizmeleri kapının arkasına sakladım. Hademe bir sopayla diğer bütün giysilerimi bir torbaya doldurdu. Kontrol odasına götürdü. Banyodan çıktım, çizmeleri bir gazeteye sardım, içeri getirdim. Havadan sudan konuşmaya devam ettiler. İş günü hızla geçiyordu. Burada ne demeye oturuyordu? Rusanov tedirgin bir uykudaydı ama uyanmıyor, kusmuyordu. Gangart onun nabzına yeniden baktı. Gitmek üzereydi ki aklına geldi. Yeniden Kosoglotov'a döndü. Ek yiyecek alıyor musun? Hayır efendim. Kosoglotov askerce bir cevap verdi. Yarın vermeye başlatacağım. Günde iki yumurta, iki bardak süt ve üç ölçü tereyağı. Ne? Ne? Şaka mı ediyorsunuz? Bütün hayatımda bile bu kadar şey yemedim ben. Ama insan düşünürse bu benim hakkım. Hastalığım süresince bana hastalık izin maaşı bile ödenmeyecek. Neden? Çok basit. Hastalıktan 6 ay öncesine kadar sendika üyesi değildim. Bu yüzden hastalık iznine tabi olamıyorum. Ne ayıp. Nasıl oldu? Kampta bulunduğum sürece bu gibi şeyleri unuttum gitti. Sürgüne gittiğimde de derhal sendikaya girmem gerektiği aklıma gelmedi. Bazı bakımlardan Kosoglotov ne kadar kurnaz, bazı bakımlardan ne kadar çaresizdi. Ona fazladan ek yiyecek sağlayan Gangart oldu. Çok ısrar etmesi gerekmişti. Ek yiyeceği kolay kolay vermiyorlardı. Artık gitmesi gerekiyordu. Bütün günü böyle konuşa konuşa geçirebilirdi. Gangart kapıya varmıştı ki Kosoglotov'un şakacı bir tavırla seslendiğini duydu. ''Durun!'' Koğuş mümessili olmam için bana rüşvet mi veriyorsunuz? Daha ilk günde kötü yola girdiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Gangart çıktı. Hastaların yemek saatinden sonra Gangart yine Rusanov'u ziyaret etmek zorundaydı. Ama bu sefer başhekimin teftişinin ertesi gün olacağını öğrenmişti. Bu yüzden karyolaların yanındaki dolapları kontrol etmek gibi bir görevi de vardı şimdi. Çünkü Nizamettin Bahramovic'in aradığı bir şey varsa bu kesinlikle dışarıdan getirilen yiyecekler olacaktı. Aslında hastaların yalnızca hastaneden verilen şekeri ve ekmeği dolaba koymaya hakları vardı. Üstelik başhekim temizlik konusunda da çok titiz. Bir kadının gözünden bile kaçan küçük şeyleri o fark ederdi. İkinci kata varınca başını geriye atıp yüksek tavanlı odaların bütün yüksek köşelerini inceledi. Sibgatov'un yatağının üstündeki köşede örümcek ağı buldu. Güneş ışınları vurduğundan örümcek ağı pek hafif görünüyordu. Gangart ademeyi çağırdı. Nöbetçi Yelizaveta Anadolievna idi. Nedense bütün karışıklıklar onun nöbetinde olurdu. Gangart yarınki teftiş için hazırlıklı olmalarını söyledi. Köşedeki örümcek ağını gösterdi. Yelizaveta Anadolievna giysisinin cebinden gözlüklerini taktı. ''Şuna bakın, haklısınız, ne fena!'' dedi. Gözlüklerini çıkardı. Süpürge ve toz bezi almak için aşağı indi. Süpürürken toz alırken gözlük takmazdı. Gangart erkekler koğuşuna doğru yürüdü. Rusanov aynı şekilde yatıyordu. Ter içindeydi. Ama nabız atışları normali bulmuştu. Kosoglotov sabahlığı çizmeleri giymiş gezintiye çıkmak üzereydi. Vera Cornelievna bütün koğuşa yarın önemli bir teftiş yapılacağını söyledi ve hastalardan kendisi kontrol etmezden önce dolaplarını temizlemelerini istedi. Kontrole koğuş mümessilinden başlayacağız diye ekledi. Başka birinden de başlayabilirdi. Niçin koğuşun bu aynı köşesine geldiğini bilmiyordu. Vera Cornelievna'nın vücudu iki tepe noktasından birbirine değen iki üçgen gibiydi. Alttaki üçgen daha geniş, üstteki daha dardı. Beli o kadar inceydi ki insan iki eliyle kavrayabilirdi. Kosoglotov böyle bir şey yapmadı ama derhal dolabının kapağını açtı. Lütfen bakın. Bakalım, bakalım.